Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Şu anda radyonuzun frekansı TGRT FM. Biz sizlere İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Bu hafta da sizlerle beraber her hafta olduğu gibi şöyle maziye bir seyahat yapacağız. Bakalım programımız bizi nerelere götürecek? Yalnız programımızı açmadan evvel hepinizi her zaman olduğu gibi sevgi ve saygıyla selamlamak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, bir Pierre Loti vardır ki hemen hemen herkes ismini işitmiştir. Bizden bahseden Batı romancılarının en meşhurudur Pierre Loti. 100 yıl kadar önce Bahriye zabiti olarak İstanbul'a gelmiş, uzun müddet İstanbul'da yaşamış, İstanbul hayatını kendine has üslubuyla tasvir etmiştir. Ve Fransalıdır aslen, Fransa'da ve Avrupa'da o zamanlar gönüllü olarak bizim dostluğumuzu yapmıştır, bizi savunmuştur. Pierre Loti egzantrik bir şahsiyettir değerli dinleyiciler. Hakkında çok şey yazılmış, çok şey söylenmiştir. Bugün bile İstanbul'da Eyüp Sultan'da manzarası güzel bir kahvehane Pierre Loti'nin ismiyle anılmaktadır. Bu hafta sizlere Pierre Loti'nin kendinden değil, çünkü daha önce Pierre Loti ile ilgili kendinden naklen hatıralar sizlere ulaştırmıştık. Bu sefer yine geçmiş günlerin güçlü kalemlerinden Nahit Sırrı Örik bize Pierre Loti ile ilgili hatıralarını tasvir ediyor. Bu hafta inşallah sözü Nahit Sırrı Örik'e bırakıyoruz. Onun hemen hemen bütün kitaplarını okumuş ve bunların hayatımızla alakalı olanlarından en mühim ve maruflarını Aziyade ile Bezgin Kadınları dilimize çevirmiş bulunmak, bu büyük edip hakkında etraflı bir etüt vücuda getirmek benim için elbette bir hak teşkil edebilir. Fakat bu sütunların müsaadesizliği etraflı bir etüde değil, ancak kısa bir tetkike imkan verebilecek, diyor Nahit Sırrı Örik. Loti'nin hayatına pek muhtasar çizgilerle bildirerek başlamak lüzumunu hissederek şu izahatı vereceğim. Pierre Loti birçoklarımızın bildikleri gibi müstahar bir attır ve dostumuzun asıl ismi Julien Viau'dur. Baba tarafından da anne cihetinden de değerli denizciler yetiştirmiş ve Protestan dinine mensup bir ailedendir. Fransa halbuki Katoliktir. Babası Theodore Viau denizci değil, memur idi. Ailenin batınlarından biri yaşadığı Rochefort-sur-Mer isimli ve Sürmer deniz üzerinde demek olmakla beraber denizden bir miktar uzak düşmüş bir kasabada belediye başkatibiymiş. Karısı Nadine Texier ile 1830'da bir aşk izdivacı yaparak evlenen ve boş zamanlarında şiirler, tiyatro eserleri kaleme alan bir adammış. Kasabasının Rochefort-sur-Mer'in bir de iki ciltlik bir de tarihini yazmış. Pierre Loti bu izdivaçtan doğan üçüncü ve son çocuk. 1850 Ocak ayında ebeveyni artık hayli yaşlanmışken dünyaya gelmiş. Ve pek şefkatli, kalabalık ve kalabalığında birkaç ihtiyar kız da bulunan nispeten mütevazi, bahusus fakir düşmüş bir aile içinde büyümüş. 12-13 yaşındayken kasabadaki koleje devam etmeye başlamış. Ve hemen hemen ölümüne kadar sürerek birçok eserlerinin vücuda gelmesini temin edecek bir ihtiyatla gündelik hayatına ait notlar kaydeder olmuş. Kasabasındaki tahsilden sonra ailesinin birçok erkeği ve bu meyanda ölümü uzakta ve pek tez vukua gelen ağabeyisi gibi deniz subayı olmak üzere Paris'e gitmiş. Paris'te hayli macera geçirmekle ve bu meyanda sirk artistliğine kalkışmakla beraber Bahriye subayı tahsiline de devam etmiş. 1867'de namzet subay olarak ilk büyük seyahatini yapmış ve bu meyanda Cezayir'den İtalya'dan geçtikten sonra Mısır'a ve nihayet Anadolu'ya, İzmir'e gelmiş. 1881'de Tahiti adasında bulunmuş ve Loti adı kendisine orada takılmış. 1876'da Osmanlı İmparatorluğu'nun hayatındaki büyük buhranın başlaması ve Sultan Abdülaziz Saltanatı'nın sonları yaklaştığı sırada Fransız ve Alman konsoloslarının Selanik'te katledilmeleri üzerine ecnebi harp gemilerinin Selanik limanına 1 Mayıs günü yollanışını icap ettirmiş, Loti de bunlardan Fransa'ya ait kruvazör içinde bulunmuş. Bu Selanik ikametini İstanbul'u ziyaret takip etmiş ve eserlerinin ilkine, o meşhur ve latif aziyade bu seyahatin mahsulü olmuş, Muharrir'in Türklere dostluğunun da temelini teşkil etmiş. Fakat biz hayatının seyrini takipte devam edelim. Aziyade, müellifin adı bulunmaksızın 1879'da ve birçok tabilerce, yani baskıcılarca reddedildikten sonra nihayet biri tarafından neşrediliyor. Bundan az sonra 1880'de bu sefer okuyucuyu okyanusun bir adasına götüren Raraku adlı eseri Loti'nin imzasını taşıyacak. Ve eserler de artık fasıla vermeden birbirlerini takip edecek. 1886'da çıkan, Türkçe'ye de Sultan Abdülhamit devrinde tercüme edilen İzlanda balıkçısı da Loti'ye büyük ve cihan şumul bir şöhret sağlayacak. 1891'de de Muharrir Fransız Akademisi azalığına seçilecektir. Bununla beraber deniz subaylığı devam etmekte ve kendisini diyar diyar dolaştırmaktadır. Bu cümleden olarak 1903 yazında İstanbul'da büyükelçilerin emirlerinde olup icabında tebaalarını ve Hristiyanları muhafaza edecek küçük kruvazörlerden Fransa'ya ait bulunanın Votür'ün kumandanı tayin edilir. Binbaşıdır. 1905 Mart'ına kadar İstanbul'da kalacak ve Türk haremlerinde mahpus yaşayan ve en yüksek garp kültürüne sahip bulundukları için bu mahpus oluşa katlanamayan üç Türk hanımını tasvir eden romanı, en meşhur ve en çok satılmış eserlerinden birini teşkil eden Bezgin Kadınları bu zamanın mahsulünü teşkil edecektir. Pierre Loti 1910'da 42 yıllık bir hizmet sonunda tekaüt olur ve kısa bir müddet için İstanbul'a gelir. 1913 Balkan Harbi felaketleri sırasında onu tekrar İstanbul'da ve resmi bir misafir halinde görürüz. Büyük Cihan Harbi esnasında ilerlemiş yaşına rağmen ve ısrarı üzerine ordu hizmetine alınacak. Bazı askeri ve siyasi vazifelerde kullanılacaktır. Son kitaplarından birkaçı bu harpte Türkleri Fransa düşmanları saflarında görmenin ızdırabıyla doludur. Ve büyük bir cesaret göstererek bizi buna mecbur ettikleri için Fransa ile müttefiklerini tenkit edecektir. Cihan Harbi bittiği ve milli mücadelemiz başladığı sırada artık bitkin ve hastadır. Bununla beraber en son yazılarını bu mücadelenin meşruluğunu anlatmaya tahsis etmiştir. 22 ayını nüzüllü bir hasta olarak geçirdikten sonra 1922 Haziran'ında ölmüş ve doğum yerinin yakınında Oleron adasına gömülmüştür. Mezarının üzerinde tarih taşımayan iki kelime, yalnız iki kelime, Pierre Loti sözleri yazılı. Bu pek kısa hal tercemesinden sonra bizim ilham ettiğimiz romanlarla siyasi eserlerinin listesini vereceğiz. 1. Selanik ve İstanbul'da geçirdiğini iddia ettiği aşk macerasını anlatan ve ilk eseri olan Aziyade. 2. Bu sevgilinin yani Aziyade'nin mezarını bulmak üzere İstanbul'a gelişini anlatan Şark Tayfı yani Fantom Dorian. 3. Yazılışı ikinci bir zaman sizlere anlatacağımız veçiyle bütün bir roman teşkil edip türlü münakaşalara vücut vermiş olan Bezgin Kadınlar yani Le Desenchanté ve siyasi hadiselerin ilhamıyla vücuda getirmiş mücadele eserleri La Türkiye Agonisan Lualiye ki nu fudre. Le mor de notur şer Frans en oryan. Yani can çekişen Türkiye. Bize bu müttefikler gerektir. Sevgili Fransa'mızın doğuda ölümü. Bunlara ilaveten de artık hastalık başladığından oğlunun yardımıyla çıkan ve 1913 seyahatinin hatıralarını ihtiva eden Supreme Vision Dorian, şarttan son görünüşler. Kaldı ki memleketimizin ilhamıyla yazılmış şeyler sadece bu eserlerden ibaret değildir. Pierre Loti'nin başka kitaplarında da İstanbul'dan ve Türkiye'den mülhem çok güzel sayfalar mevcuttur. İstanbul'daki Bursa'daki Yeşil Türbe'yi ve hocalarını tasvir eden enfes bir yazısı vardır ki o da bunlardan birisidir. Şimdi Pierre Loti'den 1910 yılında, yani tam 43 yıl önce, bu hatırayı anlattığına ait sırrı öğreneyim, 1953'tür. 1910 yılına ait hafızama nakş olan ve geçen pek uzun zamana rağmen silinip dağılmayan bir hatırayı nakledeyim. Yazdı, Büyükdere'de oturmaktaydık. Kanlıca'da eski bir ahbabına öğle yemeğine davetli bulunan babam beni de birlikte götürmüştü. Kanlıca'dan Anadolu vapuruyla köprüye iniyorduk. Kandil iskelesinden vapura kısa boylu şapkalı bir adam yalnız olarak binerken babam işte Pierre Loti diye haber verdi. Evde mürebbiyeden öğrenmiş olduğum Fransızcam hayli ileriydi ve henüz 14'ünün içinde olmakla beraber bu isim artık yabancım değildi. Şöhretini biliyordum. Hatta birkaç yazısını okumuştum. Heyecanlandım. Babam Sırrı Bey, yanımıza gelirse seni takdim ederim. Birkaç sene evvel Fransa sefaretinde kendisiyle birkaç kere görüştümdü. Herhalde hatırlar dedi. Loti yukarıya çıktı ve tesadüfen pek yakınımıza kadar gelince babam kalkıp kendisini yanına davet etti. Buna içinden pek memnun görünmedi. Zaten ayağa kalkıp yanında yer gösteren adamı hiç tanımışa benzemiyordu da. Fakat belli ki fevkalade nazik bir insandı ve davetten de tesadüften de çok memnun olmuş edasıyla yanımızda yer aldı. Babam bir dakika sonra Grand Admirateur de Vaubeuliv, yani güzel eserlerinizin büyük bir hayranı diye beni takdim edince de boyalı ve mahzun ifadeli yüzünde mahviyetkar olmaya tenezzül eden pek ufak bir tebessüm bir an zuhur edip kayboldu. Çok, pek az konuşuyor, yüzünün hatları konuşurken sabit kalıyordu. Sesi güya pek uzaklardan gelen garip bir sesti. Kendisini o kadar dikkatle seyrettim ki bugün hala görür gibiyim. Pek kısa boylu idi. Ve bu kısa boyluluğu elinden geldiği kadar azaltmak için gayetle ufak olan ayaklarına fevkalade uzun ökçeli botlar giymişti. Arkasına hiç yaslanmadan dimdik duruyordu. Dar ceket göğsünde ve pazularında şişkindi. Küçük vücut sporla kabil olduğu kadar geliştirilmiş ve sağlamlaştırılmış olsa gerekti. Geniş kenarlı bir şapka yüzünü gölgeliyor ve ihtiyarlığı 60 yaşı kabil olduğu kadar gizliyordu. Şakaklarda oldukça gür siyah bıyıklarda tek ak yoktu. Fakat bunun boyadan ileri geldiği anlaşılmıyor değildi. Burun büyük ve kavisliydi. Gözler siyah, iri ve bakış gayetle sabitti. O kadar sabitti ki bu hafif bir eza veriyordu. Daha çok eza veren şey ise yüzün tamamen boyalı. Evet, boyalı oluşuydu. 60 yaşındaki ve saçıyla bıyıkları boyalı adam hafifçe, ustalıklı şekilde fakat düzgünle ve allıkla çehresini baştan başa boyamıştı. Ve pek ziynetli arabalarda gezen damat paşaların ve bükelazadelerin alışılmış pudralı ve genç çehrelerine belki kanıksamış olsalar bile yolcular bu yüzü boyalı ve ayak kaplarının ökçeleri gayetle uzun yaşlı mösyöye garip garip bakmıyor değillerdi. Vapur köprüye yanaşmak üzere iken bizden ayrıldı ve eserlerinde iddia ettiği Türkçe'ye tam vukufu ispat etmek üzere olacak veda ederken beyefendim sözünü kullandı. Arkasından bir iki küçük gülüşme de oldu. Sırrı Bey, babam, o gidince büyük edibini tanımaktan memnun oldun mu demişti. Hayır, pek memnun değildim. Boyasını da, manzarasını da, mağrur ve gamlı sükutiliğini de sevmemiştim. Daha sonra bütün yazılarını okuyunca onun kendi şeklini beğenmediğini ve hele ölüm ve ölüme tekadüm eden harabi karşısında, yani ölümden önceki yıkıntı karşısında pek büyük bir dehşet duyduğu için böyle boyandığını öğrenecek, hakkında çıkarılmış, kitaplara, yazılara girmiş, Paris salonları gibi hiç sevmemiş olduğu Beyoğlu salonlarında da dolaşmış, çeşitli dedikodulara bu boyanmanın bir azimet noktası teşkil etmiş olduğunu öğrenmekte gecikmeyecektim. Bu dedikodular şudur, Pierre Loti'nin homoseksüel olduğu dedikodusuna işaret ediyor Nahit Sırrı Bey. Ve devam ediyor. Fakat bizim için üzerinde, şimdi ve her zaman üzerinde durulması gereken nokta, Pierre Loti'nin en sihirli bir lisanla unutulmaz eserler yazmış büyük bir edip olduğu, İstanbul'un haşmetli güzelliklerini en şiirli bir dille tasvir ettiği ve en acı ve çetin günlerimizde bizi bütün bir husumet cihanına karşı müdafaa etmiş bulunduğudur. Allık ve pudra kutuları yok olmuş. Onları kullanan elin toprakta kemiği kalmamıştır. Fakat yazılar bütün güzellikleriyle ve müessiriyetleriyle, yani etkililikleriyle bakidirler. Türklerin pek faziletli bir millet olduklarını hiçbir garplı bu kadar inanarak, bu kadar candan söylememiştir. Fakat sade bu kadar değil. Fatih Camii'nde bir yatsı namazının ulvi şiirini veya Beykoz Çayırı'nın akşam saatindeki ruhani güzelliğini de Türk ve yabancı hiçbir kalem onun gibi, onun kadar anlatamamıştır. Nahit Sırrı Örik, Pierlotti hakkında başka hatıra ve mütalalarda da bulunuyor değerli dinleyiciler. Ve bu hatıraları Pierlotti'nin memleketimizde geçmiş iki macerasının hikayesi olmak üzere yazdığı iki romanına tahsis etmiştir. Bunlardan Muharrer'in aynı zamanda ilk eseri bulunan birincisi yani Aziyade 93 vekaiini yani Sultan Abdülaziz'in Hal'ine tahttan indirilmesine tekaddüm eden hemen ondan önce gelen zamanlardan başlayıp birinci meşrutiyetin ilanına ve Rus harbine gelen devrenin pek kuvvetli akislerini taşır. Zira Pierlotti bu romanını 1876 ilkbaharında iki konsolosun Selanik'te katledilmeleri üzerine büyük devletlerin Selanik limanına yolladıkları gemilerden Fransız gemisinde subay olarak bulunuşu sayesinde yazmıştır. Eser de bir İngiliz subayının gündelik notları ve mektupları şeklinde vücuda getirilmiştir. Aziyade, Selanik'te mukim, Abbettin Efendi isminde muhtemelen abidin ve müteaddit zevcelere malik yaşlı bir tüccarın İngiliz subayı Lottie'ye ilk önce kafes arkasından fakat sırtında yeşil feracı ile görünen 16-17 yaşında bir cariyesi, bir odalığın adıdır. Abidin Efendi'nin evinde şiddetli bir istibdat hüküm sürmektedir. Ama aklına estiği zaman bu evden kaçmakta, harp gemileriyle dolu koca Selanik limanında ve bir kayık içinde sevgilisiyle hoş saatler geçirmektedir. Bu yumuşak halılar, Türkiye yastık ve halılarıyla dolu bir kayıktır. İçinde şark rehavetinin bütün incelikleri vardır. Ve insan bir kayıktan ziyade yüzen bir yatak gördüğünü zannedebilir. Bir müddet sonra Lottie de, sevgilisi dahil olmak üzere Abidin Efendi ailesi de İstanbul'a naklederler. Artık Türkçeyi pek iyi öğrenmiş olup, konuşurken Türk sanılan ve kendisine Arif Efendi diye hitap edilen Lottie, Eyüp semtinde bir ev kiralar. Semtin mutebaranından bir zat kesilir, yani semtin ileri gelenlerinden birisi olur. Aziyade bu eve sık sık gelmekte, hatta günlerce kalmaktadır. Eserin İstanbul'da geçen kısmında 1. Meşrutiyet'in ilanı ve 93 harbine ait bahisler vardır. Nihayet Lottie'nin gemisi gider ve Aziyade kederinden ölür. Bu kederde günahkarlığının evinde öğrenilmesi üzerine maruz bırakıldığı ezaların tesiri de yok değildir. Lottie, sevgilisinin ölümünü haber alınca dönüp gelecek, Osmanlı ordusu hizmetine girecek ve Kars önünde bir muharebede ölüp gömüldüğü Ceride-i Havadis'te okunacaktır. Yani bu pek kısa hülasa içinde roman bir deli saçmasıdır. Fakat başından nihayetine kadar büyüleyici bir şiire sahip olan bir deli saçmasıdır. Pierlotti de ta ölümüne kadar Aziyade'nin mevhum, vehmedilmiş ve hayali bir mahluk değil, hakiki bir insan, kendi uğrunda ızdırap çekmiş ve ölmüş bir kadın olduğunda ısrar edecektir. Sade iddiaya göre İsim mevhum ve hayali olup hakikatte Hatice'dir. Eserindeki kayda göre birkaç ay sonra hakikatte ise 1880'de İstanbul avdetinde kendisini aramaya, alıp götürmeye teşebbüs edecek, ölümünü öğrenince de mezarı başında acı gözyaşları dökecektir. Bezgin Kadınlar romanında da mezarını yaptırdığını anlatır. Bu mezarı sık sık ziyaret etmelerini temin için bu ikinci romanın kahramanlarını eliyle bir mezarlık planı çizmiş, ilk mezar taşını da türlü hatıralarla dolu acayipçe bir müze olan evinin en kıymetli hatırası şeklinde muhafaza etmiştir. Bir istidrat, bir parantez açıp ilave edelim ki, Muharrer'in hayatını saran yığın yığın dedikodular arasında Aziyade'nin cinsiyetini değiştiren bir iddia da mevcuttur. Birçok tabiler tarafından reddedildikten sonra neşredilebilen Aziyade bazı tenkit makaleleri ilham etmekle beraber fevkalade olan edebi değeri ancak yıllar geçtikten Lottie bu ilk eseri takip eden romanlarla pek büyük bir şöhret kazandıktan sonra anlaşılmıştır. Memleketimizin münevverleri ise eserin intişarından uzun müddet haberdar olmayacaklar. İstanbul'un cami ve abideleriyle terennüm edildiği bu romanın adını dahi bilmeyeceklerdir. 20 yıl sonra Servet-i Fünun'da Tevfik Fikret eserden uzun bir makaleyle bahsedecek ve bütün şahıs ve olayları sıkı bir tahlilden geçirerek böyle bir maceranın hakiki olup olamayacağı meselesi üzerinde duracak, hakiki olamayacağını ispat etmekle de pek müftehir görünecektir. Vakanın hakiki olamayacağı, hiç değilse içine pek çok masal karıştığı muhakkaktır. Ama Loti'nin üslubunda büyüleyici bir güzellik bulunduğu ve eserde İstanbul'un ihtişamla tasvir ve terennüm edildiği de muhakkaktır. Asıl dava da budur. Yeri gelmişken söyleyelim değerli dinleyiciler, aziyade bizlere Puccini'nin meşhur Madame Butterfly adlı operasını ilham etti. Malum orada da Madame Butterfly Japon bir hanım, bir Amerikan askerine, Bahriye askerine aşık oluyor. Fakat vazifesi bitip memleketine dönüyor bu Amerikan askeri. Daha sonra Amerikan askerinin memleketinde evlendiğini duyunca Madame Butterfly ölüyor. Daha sonra bu Amerikan askeri tekrar Japonya'yı ziyarete geliyor. Madame Butterfly'ı arıyor fakat kendisini öldüğünü öğreniyor. Pierlotti'nin Aziyade romanıyla Puccini'nin Madame Butterfly operası arasında çok büyük bir benzerlik var. Tahmin ediyorum, tam emin değilim ama Madame Butterfly Pierlotti'nin Aziyade romanından sonra yazılmıştır. Muhtemelen de Pierlotti'nin Aziyade romanından etkilenmiştir. Şu der ki, Aziyade'nin yerini Japon Madame Butterfly, Pierlotti'nin, daha doğrusu İngiliz Bahriye Subayı'nın yerini de Amerikan Bahriye Subayı almıştır. Öteki romana, yani Bezgin Kadınlara gelelim. Bu Bezgin Kadınlar adı Fransızca'da Le Dezen Chante olarak çıkmış romanın tercümesini yaptığım esnada, diyor Naysır Örik, benim bulmuş veya seçmiş olduğum bir isimdir. Eserden evvelce ve yıllarca Naşaatlar diye bahsedilirdi. Naşaat, şad olmayan. Kederliler, üzüntülüler manasına geliyor. Zaten Fransız ismi de öyle. Le Désenchanté de öyle. Loti bu eserde Türk haremlerinin 2. Sultan Abdülhamit devri sonlarında münevver kadınlar için dayanılmaz mahiyetini tasvir eder. Ve paşa konaklarında da genç kızların büyük bir itina ile müteaddit diller öğrenerek musikiye aşina bir şekilde yetiştirildiklerini ve bu kadar irfan sahibi olduktan sonra mahpus yaşamaya tahammül edemeyerek ölümü bir nimet sayacak derecede ızdırap çektiklerini anlatır. Enteresan bir tespittir değerli dinleyiciler. Günümüzde de böyledir. Çocuklar kendilerini bekleyen hayat tarzının hilafına yetiştirilirse bu onlar için iyilik olmuyor. Düşünün, yani bu Sultan Hamit devri, dindar bir zaman. Bu kızlar ne olacak? Evlenecekler, çoluk çocuk sahibi olacaklar. Piyasada çalışmaları mümkün değil. Anne olacaklar, zevci olacaklar ve muhtemelen de evden fazla dışarı çıkmayacaklar. Yani onları bekleyen hayat bu, o zamanki telakkilere göre. Şimdi siz bu kıza itinalı bir eğitim verirseniz, müteaddit diller öğrenirse, musikiye de aşina olursa onu bu hayat tatmin etmez. Bu hayat onun için çekilmez olur. Onun yaşayabileceği başka bir hayat tarzı da yoktur. O takdirde bu kadın için ölümden başka çare yok. Düşünün, böyle bir hayat, herkesin belki özeneceği, gıpta edeceği bir hayat, bu hanımlar için ızdırap vesilesi oluyor. Onun için çocuk yetiştirmek mühim. Bezgin Kadınlar bu bakımdan çok ibretli bir roman. Şimdi Nahit Sırrı Örü'ye dönüyoruz. Eser güya İstanbul'daki Fransız elçiliğinde memur olan meşhur romancı André Leri'nin hayat jurnalidir. Yani günlüğüdür. İşaret ettiğimiz sınıfa mensup ve gayet irfanlı üç genç hanım ona kendi ızdıraplarını ve benzerlerinin ızdıraplarını anlatmak üzere müracaat eder. Kendisiyle birçok kereler buluşurlar. İşlerinden en akıllı ve güzele benzeyeni, tamamıyla günahsız geçen bu buluşup konuşmalar esnasında romancıya aşık olur. Padişahın iradesiyle eski kocasına varmak emrini alıp bu esnada romancı memleketini avdet edince André Leri'ye uzun bir mektup yazıp aşkını itiraf ettikten sonra zehir içerek hayatına son verir. Romanın iskeleti bu. Şimdi romanın temeline, romanın içindeki romana geçelim. Loti, evvelce de size anlattığımız gibi 1903'te vazifeyle İstanbul'a gelmiştir. O tarihte 53 yaşındadır. Vazifesi ne? Fransız Büyükelçiliğinin emrinde olarak limanda yatan küçük kruvazörün süvariliğidir. Günlerden bir gün bir Türk hanımı görüşmek isteyerek kendisine bir randevu verir. Yalnız değildir. İki refikası arkadaşıyla gelecek ve buluşmalar şehrin muhtelif yerlerinde, bazen de İstanbul'un eski bir evinde tekerrür edecektir. Tekrarlanacaktır. Üç kadın ilk önce fakir ve ihtiyar olduklarını söyleyecekler ve pek mükemmel bir Fransızca ile Türk haremlerinde kadınların ne derece bedbaht olduklarını anlatarak müdafaalar için bir eser yazmasını Loti'den rica edecekler, onu buna razı edeceklerdir. İşlerinden Canan isimlisiyle Loti arasında itiraf edilmemiş bir aşk başlangıcı da olacaktır. Loti, 1905'te müddeti biterek Fransa'ya döndükten sonra hanımlar mektuplar yazıp Türk haremlerinde geçen hayat hakkında malumat vermekte devam edeceklerdir. Bir müddet sonra da Loti, Canan'ın kendisine şiddetle aşık olup bu aşkla eski kocasına, genç ve pek yakışıklı, lakin kendisine hıyanet etmiş kocasına, irade-i seniye mucibince yeniden varmaya razı olamayarak intihar ettiğini, son satırları zehir içtikten sonra yazılmış mektubuyla öğrenecektir. İşte romanda bütün bunlar anlatılmakta ve Loti hiçbir zaman tezli roman yazmamışken, bu eserinde bir tez müdafaa etmekte, haremlerdeki istibdada tahammül edemeyen münevver Türk kadınlarının hürriyetleri tezini müdafaa etmektedir. Bu izahat, romanın neden dolayı yazılmış olduğunu aydınlatan ikinci bir hikaye veya romandır. Fakat bunun yanında buna müvazi olarak, buna paralel olarak bir de nasıl ve kimler tarafından yazdırıldığına ait bir hikaye veya roman var. Şimdi de onu ve yerin müsaadesizliğinden dolayı kısaca anlatalım. İsviçreli bir Fransız, Sultan Abdülmecit zamanında Osmanlı hizmetine girip ihtida etmiş, Müslüman olmuş. Onun oğlu, Hariciye Nezaretinde Dışişleri Bakanı'nda büyük bir mevki sahibi olmuştu. Evladından ve henüz evli bulunmayan iki kız, o tarihte İstanbul'da yaşayan ve şuraya buraya yazılar yazan bir Fransız kadınıyla birleşerek Loti'ye bu oyunu oynar. Bezgin kadınlar komedyasını temsil ederler. Grubun asıl mühim rolünü deruhte edecek, aşık görünecek ve nihayet aşk ve ızdırap yüzünden nefsine kıydığı Loti'ye bildirilecek olan Fransız kadının ismi Madame Lera'dır. Ve Markelis imzasıyla dikkat ve alaka uyandırmamış bir romanla kadın hakları davasına dair gene alaka uyandırmamış bazı makalelerin muharriridir. Dedeleri ihtida etmiş ve kendileri Müslüman doğmuş iki hanıma gelince bunlar az sonra harem hayatına dayanamayıp Paris'e kaçmışlardır. Ve gerek bu kaçıştan ve gerek Loti'nin romanı münasebetiyle İstanbul'da söylenmiş sözlerden, o zaman küçük bir çocuk olmaklığıma rağmen hafızamda kalmış bir hayli şey mevcuttur. Loti'nin romanında anlattığı hareme gelince, bunda mübalağa muhakkak olmakla beraber, eser aziyade gibi bir deli saçması değil, yer yer hakikate tam bir sadakatle yazılmış ve ciddi bir tetkike müstenit bir kitaptır. Ve İstanbul'un eşsiz güzelliklerini müstesna bir kudretle tasvir eden sayfaları da pek çoktur. Ki Fatih'te yatsı namazı ve Beykoz Çayırı sahneleri bunların en mutenalarındandır. İlave edelim ki Pierre Loti'yi iplere bağlayıp oynatmış olan bu üç kadın, bu romanın iç yüzünü gizli bırakmaya, herhalde yaptıklarını bir şan bulup, bu şandan kendilerine bir şöhret sağlamak isteyerek razı olmamış ve bilahare her şeyi anlatmışlardır. Muhtedi'nin hafideleri, yani Müslüman olmuş o zatın, İsviçreli Fransız'ın torunları olan hanımlar Paris'e gidince gazetecilere izahat vermişler. Ve nihayet başrol oynayan Fransız kadını 1930'da çıkan L'Envers d'un Roman, Le Secret de Désenchanté révélé par celle qui fut Canan, yani bir romanın iç yüzü, bezgin kadınlardaki sırrın Canan rolünü oynayan kadın tarafından ifşası suretinde mufassal başlıklı bir eserinde her şeyi uzun uzun anlatmış ve kendini Loti sayesinde edebiyat tarihine mal etmeye çalışmıştır. Bu üç kadının Türk kadınlığının hürriyeti tarihinde de bu komedya sayesinde girdikleri pekala iddia edilebilir. Çünkü eser Loti'nin en çok okunmuş ve en çok alaka çekmiş romanlarından biridir. Ve Canan'ın ölürken yazmış olduğu mektup hakikaten Madame Lera cenaplarının kaleminden çıkmış olup Loti'nin ancak tashih ve tadil ettiği mektup bunun benim gibi tamamıyla tasnih edilmiş olduğunu pek iyi bilenlerin de gözlerinden yaş getirtecek kadar müessirdir. Bunu tercüme ederken ve matbaa tasihlerini gözden geçirirken gözlerim yaşardığı için katiyetle iddiaya nefsimde hak görürüm. Şunu da ilave edeyim ki Loti nasıl aldatıldığını Mark Ellis'in kitabı çıkmadan yıllarca evvel İstanbul'dan kaçan küçük hanımların gazetelerdeki ifadeleriyle öğrenmiş fakat bu hikayelere asla karışmamış. Ve eserinde Canan diye adlandırdığı genç ve güzel, ziyadesiyle de asil ve muhteşem, yarı prenses ve milyoner Türk kadınının kendisine 50'sini geçkin olduğu sıralarda aşık olup taze ömrünün kitabını kapadığına, mütevazi cariye aziyade gibi onun da aşkından öldüğüne daima kani görülmüştür. Buna inanmak istemiştir. Bu da sadece kendi hayaline ve eserine hürmetinin neticesi. Bu eserden, sanat eserinden başka hiçbir ehemmiyet ve alakaya layık görmeyen büyük sanatkar gururunun bir tezahürü olsa gerektir. Şu kadar ki aziyadenin de bezgin kadınlarında müelliflerini her şeyin üzerine çıkaran ve her mecburiyetten vareste bırakan kıymet ve emniyette birer sanat eseri olduklarını da teslim etmek icap eder. Değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.